Ayrım 2. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 18. Gora ve Binoy aşağı inmek üzereyken Gora'nın annesi geldi. Binoy eğilip ayağına dokunarak onu saygıyla selamladı. Ayağa dokunmak, Hindistan'da bir saygı göstergesi olarak saygı duyulan kişilerin ve yaşlıların ayaklarına dokunulur. Ananda Moni'yi gören hiç kimse onun Gora'nın annesi olduğunu düşünmezdi. İnce, endamlı bir vücudu vardı. Saçları yer yer beyazlamıştı ama pek fark edilmiyordu. İlk bakışta insan en çok 40 yaşında olduğunu düşünürdü. Yüzünün çizgileri büyük bir özenle bir usta tarafından yontulmuş gibi ince ve narindi. Bütün vücudu tam bir uyum içindeydi. Yüzü keskin bir zeka ışıltısıyla parlıyordu. Gora'nın tersine oldukça esmerdi. Özellikle sarisinin altına korse giymesi hemen dikkat çekerdi. Sari, Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'da geleneksel kadın giysisi. Sari 4 ile 9 metre uzunluğunda dikişsiz kumaştır. Vücuda çeşitli şekillerde sarılabilir. O zamanlarda bazı çağdaş genç kadınlar elbiselerinin altına korse giymeyi benimsemeye başlamış olsa da eski kuşaklar Hristiyanlara özgü bir şey olduğu düşüncesiyle korse giymeyi hoş görmüyorlardı. Kocası Krishnadayal Babu, ordu levazım dairesinde çalıştığı için Ananda Moyi zamanının çoğu onunla birlikte Bengal dışında geçiriyordu. Bu yüzden vücudunu tamamıyla örtmenin utanılacak ya da gülünecek bir şey olduğunu düşünmüyordu. Silip süpürmekten bulaşık, çamaşır ve dikişe kadar bütün ev işlerini kendi yapıyordu. Evin gelir giderini de hesaplıyor, aynı zamanda akrabalarına olduğu kadar komşularına da yardım ediyordu. Yine de pek fazla bir işi yokmuş gibi bir hali vardı. Ananda Moyi, Binoy'un selamlamasını kabul edip, Gora'nın sesi en alt kata kadar geliyorsa Binoy da onunla birliktedir diye düşündüm. Bugünlerde ev o kadar sessiz ki acaba Binoy'un bir sorunu mu var diye sorup duruyordum kendi kendime. Uzun zamandır yoktun, hasta mıydın yavrum diye sordu. Hayır anacığım, hayır diye yanıt verdi Binoy duraksayarak. Hasta değildim ama şu yağmura baksanıza. Yağmurmuş diye araya girdi Gora. Yağmur olmasa Binoy bu kez de güneşi bahane eder. Suçu böyle yağmura, güneşe atmak kolay. Nasılsa kendilerini savunamazlar. Aslında Binoy gerçek sebebi çok iyi biliyor. Saçmalama Gora diye karşı çıktı Binoy. Haklısın yavrum. Gora'nın böyle düşünmesi doğru değil. İnsanın keyfi her zaman aynı olmaz. Kimi zaman kalabalığa karışmak, kimi zaman yalnız kalmak ister. İnsanlara bunun için yüklenmek doğru değil. Gel Binoy, odamda bir şeyler yiyelim. En sevdiğin şekerlemelerden ayırdım senin için. Gora başını şiddetle sallayarak, hayır anne olmaz. Binoy'un odanızda yemek yemesine izin veremem. Sersemliği bırak dedi Ananda Moyi. Senden bize katılmanı istemedim ya. Zaten baban da öyle bağnaz oldu ki kendi pişirmediği hiçbir şeyi yemiyor. Ama Binu senin gibi dar kafalı değil. Herhalde istediği şeyi yapmasına karşı çıkmazsın değil mi? ''Tabii ki karşı çıkarım.'' dedi Gora. ''Nasıl çıkmam? Şu Hristiyan hizmetçi Lachmi'yi yanımızda tuttuğumuz sürece odanızda yemek yemeyiz.'' ''Ah Gora, böyle şeyleri nasıl söyleyebiliyorsun?'' dedi kederli bir sesle Ananda Moyi. ''Çocukluğundan beri seni o besledi, büyüttü. Daha düne kadar onun hazırladığı chutney, bir tür acı sosu, yanında olmadan hiçbir yemeğe elini bile sürmezdin.'' Hele su çiçeğine yakalandığın zaman sana canla başla bakıp hayatını kurtardığını nasıl unuturum? O zaman ona bir emekli maaşı bağlayın dedi Gora sabırsızlıkla. Biraz toprak alıp bir de kulübe yaptırın. Yeter ki bu evden gitsin. Her borç parayla ödenmez Gora dedi Ananda Moyi. Ne toprak ne de para istiyor. Seni görmek onun için yeterli. Yoksa ölüp gider. Tamam kalsın o zaman dedi Gora boyun eğerek. Ama Binoy odanızda yemek yiyemez. Kutsal kitaplarda yazanlara harfi harfine uymalıyız. Hem anne merak ediyorum sizin gibi büyük bir panditin kızı nasıl olur da geleneklerimizi umursamaz. Gora seni budala dedi Ananda Moyi gülümseyerek. Senin bu annen bir zamanlar bütün bu geleneklere harfiyen uyardı, hem de nelere katlanarak. O zamanlar aklın neredeydi? Her gün kendi elimle yaptığım Shiva simgesine ibadet ederdim. Shiva, Hint inanışında yıkım, yeniden doğuş ve değişim tanrısı. Brahma ve Vishnu ile birlikte Hinduizmin en büyük üç tanrısından biridir. Pandit, Hindu kültürü, hukuku ve felsefesinde uzman, genellikle Brahman olan bilge, eğitimli Hindu. Babansa elimden alıp öfkeyle bir kenara atardı. O zamanlar herhangi bir Brahman'ın pişirdiği pirinci yemekten bile rahatsızlık duyardım. Demir yolları da çok azdı. Kağnıyla, tahtıravanla ya da deve üzerinde günlerce seyahat ederken oruç tutmak zorunda kalırdım. Baban geleneklerimize karşı olmasına rağmen karısını her gittiği yere götürdüğü için İngiliz patronlarının övgüsünü kazanmıştı. Böylece terfi etti. Bu sayede sürekli seyahat etmek yerine merkezde çalışmaya başladı. Yine de babanın dinsel alışkanlıklarımı bırakmamı çok kolay bir şey olarak gördüğünü düşünme. Yaşlanıp emekli olduktan sonra hiçbir şeyi hoş görmeyen bir sofu oldu çıktı. Onun bu değişimlerini ben nasıl izleyeyim? Atalarımın yedi nesillik gelenekleri bir bir koparıldı benden. Şimdi hepsinin tek bir sözle yeniden ortaya çıkacağını mı sanıyorsun? Atalarınızı bir kenara bırakın şimdi, dedi Gora. Onların herhangi bir itirazı yok nasılsa. Ama hatırımız için bazı şeyleri kabul etmelisiniz. Kutsal yazıları umursamazsanız bile en azından bize duyduğunuz sevgi için bunu yapmalısınız. Size olan sevgimi hatırlatmana ne gerek var, dedi Ananda Moyi yorgunlukla. Sanki ben bilmiyor muyum? Aldığım her kararda kocam ve oğlumla karşı karşıya gelmek beni mutlu mu ediyor sanıyorsun? Biliyor musun, seni kollarıma aldığım ilk defasında veda etmiştim geleneklere. İnsan bir bebeği emzirdiğinde her insanın kast ayrımı olmadan eşit doğduğunu anlıyor. O gün anladım ki eğer bir Hristiyanı ya da aşağı kasttan birini hor görürsem Tanrı seni elimden alacak. Yeter ki sen yanımda olup evimi aydınlat, ben de kimin verdiğine bakmadan suyu içeyim diye dua ettim. Ananda Moyi'nin söylediklerinden sonra Binoy'un içini ilk defa bir endişe kapladı. Fark ettirmeden Ananda Moyi ve Gora'ya baktı. Ama bu kuşkuları hemen sildi aklında. Gora da ne yapacağını şaşırmıştı. Anne, dedi, ne demek istediğinizi anlayamadım. Dindar bir ailenin yanında yaşamak bir çocuk için neden zor olsun ki? Hem Tanrı'nın sizi herkesten ayrı tutacağı fikrini kim soktu aklınıza? Bu fikri seni bana veren soktu aklıma, diye yanıt verdi Ananda Moyi. Ne yapabilirdim ki? Elimden bir şey gelmezdi. Ah benim sersem oğlum, aptallığına güleyim mi, ağlayayım mı bilmiyorum. Ama aldırma, öyle olsun bakalım. Al bak, şimdi de Binoy'un odamda yemek yemesine izin vermiyorsun. Fırsatını bulsa göz açıp kapayıncaya kadar çıkar odanıza, dedi Gora gülerek. İştahı da yerinde zaten. Ama buna izin veremem anne. Binoy bir Brahman'ın oğlu. Birkaç şekerleme için sorumluluklarını unutmamalı. Doğuştan gelen bu hakka layık olduğunu göstermek için kendini kontrol etmeyi öğrenmeli, kendinden ödünler vermeli. Ama anne, güzel yüzünüz hatırına yalvarırım bana kızmayın. Kızmak mı, dedi Ananda Moyi. Sana ne diye kızayım? Ne yaptığının farkında değilsin ki sen. Seni böyle yetiştirdiğim için üzüntü duyuyorum. Senin din dediğin şeyi asla kabul edemem. Odamda yemek yemesen ne çıkar? Sabah ve akşamları seni görmek yeter bana. Binoy, yavrum, öyle üzgün durma. Biliyorum çok hassassın. İncindiğimi sanıyorsun ama inan ki incinmedim. Başka bir gün seni yemeğe davet edeceğim. Yemekleri de bir Brahman pişirecek. Bununla beraber haberiniz olsun, ben suyumu Lakshmi'nin elinden içmeye devam edeceğim. Ardından odadan çıkıp aşağı indi. Binoy bir süre sesini çıkarmadı ama sonra Gora'ya dönüp yavaşça, biraz ileri gitmedin mi Gora? Kim, ben mi? Evet, sen. Bir milim bile ileri gitmiş değilim, dedi Gora manalı bir şekilde. Herkes sınırlarını bilmeli, ona göre davranmalı bence. Bu sınırlar bir kere aşıldı mı artık geriye dönmek çok zor olur. Ama o senin annen, diye karşı çıktı Binoy. Annenin ne demek olduğunu biliyorum, diye karşılık verdi Gora. Hatırlatmana gerek yok. Kaç kişinin benimki gibi bir annesi vardır ki? Ama geleneklere saygısızlık etmeye başlarsam gün gelir anneme de saygısızlık ederim. Bak Binoy, sana tek bir şey söyleyeyim. Sevgi iyi bir şeydir ama en iyisi değil. Kısa bir sessizlikten sonra Binoy duraksayarak, "Dinle Gora, bugün annenin söylediklerinde beni endişelendiren bir şey vardı," dedi. "Sanırım annenin aklında bize açıklayamadığı bir şey var ve bu ona acı çektiriyor." "Ah Binoy," dedi Gora sabırsızlıkla, "hep hayaller kuruyorsun. İyi bir şey değil bu, vaktini boşa harcamak sadece." "Etrafında olup bitenlere hiç aldırmıyorsun," dedi Binoy. "Farkında olmadığın şeylere de hayal deyip geçiyorsun. Seni temin ederim ki annenin aklını kurcalayan bir şeyler var. Çevresiyle bağdaşmayan ve onu mutsuz yapan bir şeyler. Annenin sözlerini daha dikkatli dinlemelisin Gora." "Duymam gerekenleri duyuyorum ben," dedi Gora. "Daha ötesi yalnızca kendimi kandırmak olur." Soyut düşünceler fikirlere dönüştüklerinde yararlıdırlar ama bu düşünceleri kişilere uygulamaya kalktığınızda güçlerini kaybederler. En azından duygularının kendisini yönlendirmesine izin veren Binoy için durum buydu. Zira Binoy bir tartışmada bir ilkeyi ne kadar ateşli bir şekilde savunursa savunsun, insanlar söz konusu olduğunda onlara verdiği önem ağır basardı. Bu yüzden Gora'nın bir vaiz gibi öne sürdüğü kuralların ne kadarını Gora ile olan arkadaşlığından, ne kadarını da bu ilkelerin sahip olduğu değerler yüzünden kabul ettiğini söylemek çok zordu. O yağmurlu akşam çamurlu sokaklardan evine dönerken kişisel duygularıyla inancının gerektirdikleri aklında çatışma halindeydi. Gora toplumu çeşitli açık ya da gizli saldırılardan korumak için yemek ve kast konularına çok dikkat etmek gerektiğini söylediğinde Binoy Gora'ya katılıyordu. Hatta karşı olanlara karşı bu fikri hararetli bir şekilde savunmuştu. Düşman bir kaleye dört bir yandan saldırdığında her bir yolu, patikayı, kapıyı, pencereyi, hatta her bir çatlağı insanın hayatı pahasına savunması özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelmez. Ama Gora'nın annesinin odasında yemek yemesine izin vermemesi Binoy'u derinden yaralamıştı. Binoy babasını hiç tanımamış, annesini ise çok küçükken kaybetmişti. Taşra'da yaşayan bir amcası vardı ama Binoy küçüklüğünden beri Kalküta'da tek başına öğrenci hayatı sürmüştü. Gora kendisini Ananda Moy ile tanıştırdığı günden beri ona hep anne derdi. Sık sık odasına çıkar, sevdiği tatlıları, pastaları yapıncaya kadar onu rahat bırakmazdı. Çoğu zaman da yemek koyarken Gora'yı kayırdığı için annesini suçlar, kıskanırmış gibi yapardı. Binoy olur da 2-3 gün ziyaretine gitmeyecek olsa, toplantılarının bitmesi için nasıl da sabırsızlanacağını, kendisini yaptığı tatlıların hakkını verirken seyretmek umuduyla nasıl da heyecanlanacağını çok iyi bilirdi. Ve bugün toplum uğruna onunla yemek yemekten mahrum edilmişti. Ananda Moyi böyle bir şeye katlanabilir miydi? Peki ya Binoy buna nasıl tahammül edecekti? Ananda Moyi gülümseyerek, "Seni davet ettiğimde yemeğine el sürmeyeceğim ama yemeğini hazırlaması için bir brahman tutacağım," demişti. Kim bilir ne kadar incinmişti. Binoy bir süre sonra evine vardı. Odası karanlık ve dağınıktı. Kitaplar ve kağıtlar dört bir yana saçılmıştı. Binoy bir kibrit çakıp hizmetçinin elleriyle kirlenmiş lambayı yaktı. Yazı masasının üstündeki örtüde yer yer yağ ve mürekkep lekeleri göze çarpıyordu. Yapayalnız olduğu bu oda kendisini umutsuzluğa sürüklüyor, boğuyordu sanki. Ülkeyi kurtarmak, toplumu korumak gibi görevlerin hepsi boş ve anlamsız geliyordu. Güneşli güzel bir Temmuz sabahı kafesinin kapısına kadar gelip sonra uçup giden atsız kuş bir hayaldi sanki. Binoy düşüncelerinin bu atsız kuşa kaymasına izin vermemeye kararlıydı. Aklını dinginleştirmek için kendisini Gora'nın ona yasakladığı Ananda Moy'un odasında hayal etmeye çalıştı. Cilalı beton taban her zaman temizdi. Odanın bir kenarında bir kuğunun kanadı gibi yayılmış beyaz örtülü yatak, bunun yanında da üzerinde yanan bir lambanın olduğu küçük bir sehpa. Binoy şimdi Ananda Moyi renk renk iplerle alacalı bir örtü işliyordur diye düşündü. Ayağının ucunda da Lachmi oturmuş, komik Bengal lehçesiyle gevezelik ediyordur. Ananda Moyi aklı bir şeye takıldığında hep bu örtüyle uğraşırdı. Binoy, Ananda Moy'nin işine odaklanmış, sakin yüzünü gözlerinin önüne getirebiliyordu. Kendi kendine şöyle diyordu. Onun sevgi dolu, güneş gibi parlayan yüzü, aklımı çelebilecek her türlü kötülükten beni korusun. Bu yüz, ana vatanımın bir yansıması olsun. Görevimi yerine getirirken bana destek olsun. İçinden ona anne diyor. Hiçbir kutsal yazı, elinizden yediğim yemeğin benim için ne kadar gibi olduğunu düşünmeme neden olamaz diye düşünüyordu. Büyük duvar saatinin tiktakları odanın sessizliğinde yankılanıyordu. Orada kalmak Bino'ya dayanılmaz geldi. Lambanın yanında bir kertenkele böcekleri yakalamaya çalışıyordu. Binoy bir süre kertenkeleyi seyretti, sonra şemsiyesini kapıp dışarı çıktı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Büyük bir olasılıkla niyeti Ananda Moy'nin yanına dönmekti. Ama günlerden pazar olduğu aklına geldi. Brahmo Samaj ayininde Kesup Babu'nun vereceği vaazı dinlemeye karar verdi. Ayinin bitmek üzere olduğunun farkındaydı ama bu kararını etkilemedi. Ayinin yapıldığı yere vardığında cemaat dağılmak üzereydi. Sokağın bir köşesinde şemsiyesinin altında beklerken yüzünde huzurlu bir gülümsemeyle Pareş Babu'nun dışarı çıktığını gördü. Ailesinin 4-5 üyesi de onunla birlikteydi. Ama Binoy'un gözleri yalnızca yanından geçtiği bir lambanın ışığıyla bir anlığına aydınlanan genç bir yüzün üzerindeydi. Ardından bir anda bir arabanın tekerleklerinin sesi duyuldu ve genç kız sabun köpüğü gibi bir anda yok olup gitti. Binoy o akşam Goran'ın evine gidemedi, düşüncelere dalmış bir halde evine döndü. Ertesi gün öğleden sonra yeni bir başlangıç yapıp uzun uzun dolaşmanın ardından çöken akşamın bulutlu karanlığında kendini Goran'ın evinde buldu. Gora lambasını daha yeni yakmış masasına oturmuştu. Binoy'u görünce başını kaldırıp, Binoy, bugün hangi tarafından kalktın bakalım dedi. Binoy soruya hiç kulak asmadı. Sana bir şey sormak istiyorum Gora. Şu üzerinde yaşadığımız Hindistan sana gerçek geliyor mu? Gece gündüz Hindistan'ı düşünürsün biliyorum ama onu hangi şekilde düşünüyorsun? Gora yazmayı bıraktı, kısa bir süre dikkatle Binoy'a baktı. Kalemini masaya koyup sandalyesinde geriye yaslandı. Gemisiyle okyanusa açılan bir kaptanın sürekli ayrıldığı limanı düşünmesi gibi Hindistan'da aklımdan hiç çıkmıyor dedi. Peki senin bu Hindistan'ın nerede diye konuşmayı sürdürdü Binoy. Gora elini kalbinin üstüne koyup pusulamın gece gündüz gösterdiği yerde burada dedi. O senin marşmanının Hindistan tarihinde değil. Peki senin bu pusulanın gösterdiği belirli bir liman var mı diye sordu Binoy. Tabii ki var dedi Gora kendinden emin bir şekilde. Görevimi yerine getiremeyebilirim. Belki gemim batar ve boğulurum. Ama kaderimde yer alan bu liman her zaman var olacaktır. İşte bu benim Hindistan'ım. Zenginlikle, akılla, adaletle sarmalanmış. Böyle bir Hindistan'ın var olmadığını mı düşünüyorsun? Şu büroları, yüksek mahkemesi, tuğla ve çimentodan yapılmış sabun köpüğü gibi binalarıyla senin bu Kalkütan misali her yer yalan ve sahtelikle dolu. Gora sustu, kendi düşünceleri içinde kaybolup gitmiş olan Bino'ya baktı. Ardından sözlerini sürdürdü. Şu okuduğumuz, çalıştığımız, köle gibi hiçbir nedeni olmadan oradan oraya sürüklenip iş aradığımız bu yer gibi. Gözlerimizin önündeki bu yalana Hindistan diyoruz diye yanlış olan her şeyi onurlandırmamız, bu sahte dünyanın gerçek dünya olduğu yalanıyla zehirlenmeye devam etmemiz mi gerekiyor? Bütün çabalarımıza rağmen bu seraptan gerçek bir dünya yaratmamız mümkün mü? İşte bu yüzden boşu boşuna yaşayıp ölüyoruz. Ama zengin, gerçek bir Hindistan var ve biz burada durup karşı koymadıkça ne kalbimizde ne de zihnimizde bu hayat suyundan içemeyiz. Gel beni dinle, her şeyi unut, kitapları, bu sahte ünvanları, köle gibi geçinmenin çekiciliğini, her şeyi. Hiçbirinin çekiciliğine kapılma ve gel bu gemiyi seninle ait olduğu limana götürelim. Batacaksak, öleceksek bırak öyle olsun. Çünkü gerçek Hindistan'ın görüntüsünü hayatımız pahasına unutmamalıyız. Peki bu yalnızca senin hayalin mi yoksa gerçeğin kendisi mi diye sordu Binoy. Tabii ki gerçek diye gürledi Gora. Bütün bunları senin gibi göremeyenler ne olacak? Görmelerini sağlamalıyız, dedi Gora yumruğunu sıkarak. Bu bizim işimiz. Eğer insanlar gerçeği görmekten acizlerse bir hayalin peşine kapılıp giderler. İnsanların önüne Hindistan'ın bozulmamış bir resmini koy, hepsi onun esiri olacaktır. Artık o zaman değersiz birkaç imza için kapı kapı dolaşmamız gerekmeyecek. İnsanlar hayatlarını ortaya koymak için birbirini ezip geçecektir. O halde bu resmi bana da göster ya da bırak resmi göremeyen diğerlerinin arasına katılayım. Kendin görmeye çalış, dedi Gora. Söylediklerime bir inansan, inancının temelinde en büyük mutluluğu bulacaksın. Şu yeni moda vatanseverlerin hiçbiri gerçeğe inanmıyor. Bu yüzden ne kendilerinden ne de başkalarından bir hak talep edebiliyorlar. Eğer varlık tanrısının kendisi onlara bir lütufta bulunacağını söylese, genel valinin emirlerinin yaldızlı rozetlerinden başka bir şey istemeye cesaret bile edemeyeceklerine eminim. İnançları yok, bu yüzden umutları da. Gora, herkes aynı değildir, diye karşı çıktı Binoy. Senin inancın var, gücünle kendini koruyabilirsin. Bu yüzden başkalarının düşüncelerini anlayamıyorsun. Açıkça söyleyeyim, ne olursa olsun bana bir görev ver. Gece gündüz demeden çalışayım. Aksi takdirde sanki yalnızca yanında olduğumda ortaya çıkan bir şeye tutunmaya çalışıyorum. Sen yanımda olmayınca da tutunacak hiçbir şeyim kalmıyor. Demek çalışmak istiyorsun, diye karşılık verdi Gora. Şu anda tek görevimiz, ülkemize ait her şeye olan sarsılmaz inancımızı inanmayanlara aşılamak. Vatanımızdan utanç duyma alışkanlığı yüzünden aşağılık bir zihniyet akıllarımızı zehirlemiş. Eğer her birimiz bu zehre karşı mücadele ederse, işte o zaman hizmet edebileceğimiz bir yer bulmuşuz demektir. Şimdiye kadar yalnızca okul kitaplarında öğretilen, başkalarının yaptıkları şeyleri aynen yapmaya çalıştık. Böyle bir taklitçiliğe yüreğimizi ve aklımızı gerçekten verebilir miyiz? Bu şekilde sadece gitgide daha da alçalırız. Tam da bu nazik zamanda elinde hukahı, nargilesi, yavaş adımlarla Mohim içeri girdi. Mohim bu saatlerde işten gelir, bir şeyler atıştırır, sonra da kapının önüne oturup tembul, Hindistan'da yetişen bir tür tırmanıcı biber ağacını çiğner, sigara içerdi. Ardından arkadaşları teker teker gelir, kağıt oynamak için oturma odasına geçerlerdi. Mohim içeri girince Gora ayağa kalktı. Mohim, hukahından bir nefes çekerek, "Gece gündüz Hindistan'ı kurtarmak için uğraşırsın, şimdi gel de kardeşini kurtar," dedi. Gora soran gözlerle bakınca Mohim sözüne devam etti. Dairedeki yeni burra sahip tam bir serseri. Sahip, Avrupalılar için kullanılan bay anlamında sözcük. Burra sahip ise patron, müdür anlamına gelmektedir. Yüzü buldoğa benziyor. Biz babulara da babun diyor. İçimizden birinin annesi ölse yalandır deyip izin vermiyor. Tek bir Bengali katip bile maaşını ay sonunda tam olarak alamıyor. Uyduruk cezalar yüzünden geriye bir şey kalmıyor. Geçen günlerde gazetelerde onunla ilgili imzasız bir mektup yayımlandı. Beyefendi de bunu benden bildi. Yanıldığı yetmezmiş gibi bir de üstüne gazeteye haberi yalanlayan bir mektup yazmazsam beni kovmakla tehdit etti. Siz üniversitemizin incileri, orasına burasına en adil, hiç tükenmeyen cömertliğiyle, nezaketiyle gibi sözler serpiştirilmiş güzel bir mektup yazmakta bana yardım etmelisiniz. Gora bir şey söylemedi ama Binoy gülerek, ''Dada, ağabey, bu kadar yalanı nasıl olur da bir arada söyleriz?'' dedi. ''Bunlara hak ettikleri gibi davranmalı,'' diye yanıt verdi Mohim. ''Bu sahiplerle çok zaman geçirdim. Artık onları çok iyi tanıyorum. Yaptıkları sahtekarlıkları aklın almaz. Bir şeyi istediler mi, kimse önlerine geçemez. İçlerinden biri yalan söylese, hepsi bir olup çakallar gibi olurlar. Bizse yakınlarımızı hemen ele vermeye bakarız. Emin ol, bunları aldatmak günah değil. Elbette yakalanmadığın sürece.'' Bu son söylediklerinden sonra Mohim, kahkahalarla gülmeye başlayınca Binoy da gülümsemeden edemedi. ''Gerçekleri söyleyerek onları utandıracağını sanıyorsun,'' diye devam etti Mohim. ''Eğer Yüce Tanrı size böylesi bir akıl vermemiş olsaydı, ülkemiz bu hale gelmezdi. Şunu kafanıza sokun. Denizin ötesinden gelen bu adamları evinize bir hırsız gibi girerken yakalasanız bir nebze bile utanmazlar. Tam tersine, masumluğun verdiği güvenle elindeki manivelayı size doğru sallarlar, öyle değil mi? Çok doğru dedi Binoy. O halde diye devam etti Mohim, onlara yağ çekmek için bu sahtekarlık değirmeninden bir miktar yağ kullanıp, ''Ey erdemli kişiler, yüce azizler, azığınızdan ufacık bile olsa bir parça verme lütfunu bizden esirgemeyin.'' dediğimizde, ''Belki de kendimizden bir parçaya tekrar kavuşacağız. Böylece aramızdaki barış da bozulmamış olur.'' ''Eğer üzerinde düşünürseniz anlayacaksınız. Gerçek vatanseverlik budur. Ama Gora bana kızıyor. İyice dindar olduğundan beri bana yani ağabeyine saygıda kusur etmiyor.'' Ama sözlerimin üzerinde hiçbir tesiri yok. Ne yapmalıyım sevgili kardeşim? Yalanla ilgili bile olsa gerçeği söylemeliyim. Belki de Binoy, mektubu sen yazmalısın. Biraz bekle de önemli noktalarla ilgili aldığım notları getireyim sana. Ardından Mohim, hukukundan derin bir nefes çekip odadan çıktı. Gora, Binoy'a döndü. Binu, Dada'nın odasına git. Ben yazımı bitirinceye kadar oyalı onu. İkinci ayrımın sonu, sayfa 31.